Durum durum. Durum durum durum durum durum durururum. Yine hiç konuşmak istemediğim gündeyim. Durum durum. Durum durum durum durum durum durururum. Yine hiç konuşmak istemediğim gündeyim. Aman. Öyle saçma sapan bir şekilde başlamış bulunmaktayım güne. Herkese merhabayım, yerde anlı birlikteliğiniz başladı. İşte bak, konuşmak istemediğim günlerde program yapmayı işte bunun için sevmiyorum. Sonra deniyor ki bana, ama yerde hanım, ama yerde hanım. Ne ama yerde hanım? Her dakika konuşmaktan keyif aldığımı zannediyorsunuz siz? Yahut ne bileyim işte atıyorum hani programda böyle uzun uzadıya konuşuyorum bilmem ne, bir sürü bir şeyler anlatıyorum da normalde günlük hayatımın içerisinde sürekli olarak konuşan, hiç susmayan bir insan mı zannediyorum? Ancak ben gerginsem çok konuşurum günlük hayatın içerisinde, yahut işte mikrofon açıldı, görevimizi aşk edeceğiz, onun için konuşuyoruz, yoksa onun haricinde filan diyerek kısa cümlelerle her şeyi geçiştiriyorum. Ben ne ara bu hale geldim onu da bilmiyorum ya. Gerçi hep böyleydim. Genellikle çok fazla konuşmayı sevmeyen, dinlerken de yarım kulakla deneyip filan diye. Yanı başında sessizce oturup hiçbir şekilde darlanmayacağım, kendimi böyle gergin hissetmeyeceğim insanları bu hayatta sahiden çok seviyorum. Hani vardır ya, gelir böyle bir arkadaşın evine, ondan sonra sana böyle bir sürü bir şeyler anlatır, anlatacakları biter. Sonra arkasından döner, sen neler, ben annenin şeyini yapıyorum yani. Senin anlatasın gelmiş, gelmişin anlatmışsın işte. Benim dinleyesin yok ki senin zaten. Çünkü bunu da denedik vakti zamanında. Soruyor, anlatmaya başlıyorsun. Oho! O anlatmaya başladığı yerde kalmış. O anlattığı konuda hala. O yüzden senin anlatacağın şey hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun için hani böyle mesela hani dert anlatmak için gelen arkadaşlarıma da genellikle böyle dinliyor numarası yapıyorum. Yapıyorum valla. Ne yalan söyleyeyim. Bazen yapıyorum bunu. Çok da hoşuma gidiyor dinliyor numarası yapmak. Mesela bana telefonda çok konuşuyorsun diyen bir arkadaşım vardı ki kendisi telefonu eline aldığı anda böyle en az 40 dakika falan telefonla konuşan, artık böyle hani hiç bitirmeyen, soru sormak için ya da bir şey sormak için yanına gittiğinde bile hala telefonda olan bir arkadaş. Anlatırdı ama ona sorsan etrafındaki herkes çok fazla telefonda konuşmayı seviyor. Tabii. Genellikle zaten insanların öyle bir eğilimi vardır. Kendi yaptıkları, kendilerinde yanlış gördükleri şeyi karşısındaki insana yükleyerek günah çıkarmaya çalışırlar. Ya da kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Bilen bilir, benim telefonla çok fazla konuşmayı sevmediğimi, çoğu kez hızlı bir şekilde kapatmaya çalışırım. Zaten konuya girişim, gelişmem ve sonucum şu hızdadır. Yani atıyorum, uzun süredir konuşmadığım bir arkadaşım var ve işim düştü. Bir şey soracağım ona. Hiç uğraşmıyorum yani şeyle. Alo, ne haber canım? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok uzun zamandır hayırsız seni. Vidi. Canım, şimdi benim şöyle bir olayım vardı. Onun için senin yardımına ihtiyacım. Hiç hayatta demem ben böyle şeyleri. Valla. Ben direkt olarak şey yaparım. Atıyorum mesela uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşım ama işim düştü. Ne haber ben alo Yelda, ben belki numarayı silmişsindir, çok zamandır konuşmuyoruz seninle, şöyle şöyle bir işim düştü sana, ondan sonra o konuda yardım edebilir misin? Ya biliyorum, hayınlık yapıyorum bu konuda, çok zamandır da görüşmüyoruz ama sen anlıyorsundur, anlamıyorsan da sen biliyorsundur, yardım edebiliyor mu edemiyor mu arkadaşım benim. Bu kadar ya, budur yani. Graham Bell herhalde uzun uzadıya ilk telefon konuşmasını gerçekleştiren arkadaşımız ya, hatta Alo'nun da sevgilisine seslenme şekli olduğunu, sevgilisinin isminin baş harflerinden mi oluşturmuş ne? Bu imza belirlemek gibi bir şeydi benim telefona cevap verirken ne demeliyim diye. Bunu öğrendikten sonra bana ne be, ben niye Graham Bell'in sevgilisinin isminin kısaltmasını kullanacağım, aman höf diyerek böyle bir kendi kendime sinir yapıp, o zamanlar işte 14-15 yaşlarındaydım. Çeşitli varyasyonlar deniyordum. İşte telefon geliyor karşıdan. Alo, efendim, buyurun. buyurun ama çok fena. Sonra arkasından işte bu büfelerdi müfelerdi. Buyurun
şiş var, köfte var, aile salonumuz var.
Duyduk da buyurun olmuyor. Efendim. Efendim dediğinde de karşı tarafın sana şöyle bir şey demesi lazım. Evet, incir kabuğunu doldurmayan şeylerden bahsediyorum. Ne yapayım, hükümetimi kurayım ben? Herkes siyasi analizci, herkes politikacı oldu son bir hafta içerisinde. Gerçi işte Gezi'den önce mesela hepimizin ortak söylemlerinden bir tanesi şuydu, özellikle yeni nesil konusunda. Bunlar hiç memleketle ilgilenmiyorlar, apolitikler filan. Sonra Gezi'de onların heyecanlarını, coşkusunu görüp ay nasıl yanıldık deyip bir kendi kendimize şevk geldi. Ama yeter yani ya. Yeter, tamam, seçim hakkımızı kullandık, hükümeti kuracaklar, kurmayacak. Ay ne halt diyorlarsa da yesinler artık, içim şişti yemin ediyorum. Ben ki politikayı seven bir insan olarak benim içim şişti. Yüreğim soldu, yüreğim. Yüreğim soldu. O zaman şarkıyı ulaştırmanın vakti geldiyse demek. Ha evet, telefonu açarken alo demiyorum, efendim diyorum. Karşı taraf şey derse de, evet derse de, alnız kimsenin diyorum. Şimdi şarkının vaktidir.
Feel the lines start to tremble, watching what you know.
olsa in zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Ay çok güzel laf. Aman balkıba. Allah Allah. Ne var ya, küsmek herkesin hakkıdır bence bu hayatta. Kimi az küser, yani zamanlama açısından söylüyorum bunu. Kimi uzun süreli küser. Ya o kişinin paşa gönül kriteridir. Küs ne demek ya, ömür dediğin şey küsecek kadar çok mu diye. Küsmek güzel bir şeydir ya ayrıca. Karşındaki insanı şey dersin yani, beni kırdın, beni üzdün. Ve ben sana kıymet değer veriyordum, o yüzden ben sana küstüm demenin bir yolu yöntemidir. Yani hani tripten bahsetmiyorum ama aman yanlış anlaşılmasın. En sevmediğim şeylerden bir tanesidir trip. Ara ara ben de atıyorum böyle. Trip. Çok nadiren de olsa. Pek başarılı değilim o konuda. Ha tamam peki diyorum ama bak mesela bir tartışma esnasında niye bu tartışmaya geldik ki? Halbuki öyle bir durum da olmadı. Vallahi billahi ya, pazartesinden beri hayatımda çok aman aman bir şey yaşanmadı. İşte bisikletle çıktım, bisikletimi sürdüm, bir iki tane taksiciyle kavga ettim. Bir tanesi böyle bayağı bildiğin durdu, ondan sonra üzerime yürüdü filan. Dedim ben seni dedim polise şikayet edeceğim Allah'ın dongozu dedim. Kurçeşme'yi biliyorsunuzdur, İstanbul'da olanlar biliyordur. İşte oradan aşağıya doğru inerken Les Ottoman, Les Ottoman oteli var ya, tam onun olduğu tarafta iki şerit. Ve o şeridin sağ tarafında genellikle araçlar park etmiş halde oluyorlar. Ondan sonra o yüzden orası tam o Kuruçeşme ışıkların oraya gelene kadar genelde boştur. Boş tutulur. Yani hiçbir araç sağ şeride geçmez. Ben de oradan gidiyorum. Ondan sonra amacıma en kenarda değilim. Kaldırmaya yakın bir halde değilim. Şeridin biraz ortasına yakınım ama sol şeritle hiç alakam yok. Hatta yakınlaşmam. Geri zekalı taksicinin bir tanesi özellikle ve bile istiyor. Üzerime kırıp sonra tekrar şeridine geri döndü. Ya ben sana ne yaptım? Allah'ın manyağı. Allah Allah. Hani bir şey mi yapsam, ben keyif içerisinde bisikletimi sürüyorum. Dedim mal. Tabii başladım mal, gerizekalı, aptal, ahmak. Lan bunlara küfür diyen insanlar var ya bu memlekette. Ki gerçekten esasında bunları küfür olarak kabul edilmesi gerekiyor bence. Ahmak mesela. Hakaret, çok ciddi bir hakaret bu. Tabii durdu adam. Yanında da müşterisi var. Müşterisi olmasaydı kesin babayı yediydim ha. Vallahi yemin ediyorum. Tepeye yediydim hem de. Ondan sonra indi arabadan. Vere vere vere. Ya ben bu taksicilerin hiçbirisini sevmiyorum ya. %95 oranındaki taksicilerden nefret ediyorum. Yemin ediyorum nefret ediyorum. Gıcık oluyorum hepsine. Ayrı ayrı gıcık oluyorum. Çok şuursuzlar. Tahammülsüzler. Ya arkadaş, sen meslek olarak bunu seçmişsin. Madem senin trafikte durmaya tahammülün yok, sabırsızsın bu hayat. Yapma. Yapma bu işi. Git başka bir şey yap. Şeyler arası araç kullan mesela. Tek ebilitin araba kullanmaksa eğer. Şeyler arası yap bu işi. Neyse adam durdu. Daha sonra dedim ya sen de manyak mısın? Kendi şeridine geç. Neredeydim zannediyorsun dedim. Kör müsün, astigmat mısın? Nesin yani? Bilerek üzerime kırdın. Seni dedim polise şikayet edeceğim. Çağırıyorum. Lan var ya, hani polisten de medet ummak da ayrı bir durum yani. Ondan sonra aradım. Ay bekle ki 155 açsın. Açsın ya, adam orada beni harcama testi, 155 yok ortalıkta. Ya da beni öğrendiler de o yüzden baş buralar, bilmiyorum da çok çok vukuatım var bu konuda. Yani vukuat şöyle, şikayet ediyorum ben. Mesela kaldırma park edenleri gördüğümde şikayet ediyorum. Evet, Allah Allah, bence herkes de bunu yapmalı. Şey, hem polise şikayet etmeli hem aynı zamanda o aracın, ben yanımda post-it taşıyorum mesela. Post-it yoksa da araba kirliyse hemen camına vıttır vıttır yazıyorum. Gerizekalı, burası otopark değil, git arabanı otoparka park et filan de. Neyse adam döndü bana şey dedi, ben de seni savcıya şikayet ettim. Nice. Allah Allah. Oradan bakınca paralel gibi falan mı gördüm acaba? Ay, hayatımıza paralel diye de bir şey girdi ya. Süper fantastik bir ülke. Ben sürekli mobeselerin orada el sallayıp duruyorum. O gene kornalar, cam açık çünkü ne yapalım artık, kornalı bornalı programlar. Ondan sonra ne diyordum? Ha, fantastik ülkemizde fantastik kuntabak şeyler gerçekleşirken çok acayip acayip. Ya bir şey soracağım. Yani Deniz Baykal niye siyasete girdi arkadaş ya? Ben asıl onu anlamaya çalışıyorum. Ve nasıl, neden? Neden ya? Neyin hırsı, neyi düzeltmeye çalışıyorsun sen? Yani nedir? Kim, neden? Yani emeklilik diye bir şey yok mu politikada ya? Ay olun emekli olun, gidin yazdığınızda ne istiyorsanız onu yapın. Yaptıklarınızı gördük. Yani... Allah Allah. Nedir yani bu? Ay o da geldi. Onu da seçenlere ayrıca tebrik ediyorum. Gerçi dediğim gibi seçilmişleri seçmek durumunda kalıyoruz. Yani hani partiye oy verirken o partide kimlerin milletvekili adayı olduğunu ya da birinci sırada, ikinci, üçüncü sırada olduğunu hiç kimse bilmiyor esasına bakacak olursanız. Herkes partiye oy veriyor. Bir de lidere oy veriyor. Onun haricinde milletvekilleri falan, yani işte o partinin yönetim kurulu mu deniyordu? Bir şey deniyordu ona. Ay hiç de umurumda değil. Zaten siyasi partilerin hepsi de şirket gibi çalışıyorlar maşallah. Neyse, Deniz Baykal da yeniden arz endam eyledi. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Dön dön dönelim. Demiral de gelsin. Dön dön dönelim. El ele verelim. Ney edelim. Şarkı dinleyelim.
Tanrım rüya olsa, toplanmış her şey gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerinde yaşlar. İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar. Gel otur yanıma, dinle sözlerimi. Sana kalbine beni sevmedi mi? Bilmeden kırdımsa bütün suç bende mi? Bağışla sevgilim, sen affet beni. Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın. Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın. Yeniden başlasın, burada kalmasın. Ölüme kadardı, hani yeminimiz çünkü hayattasın. Nedir bu gördüğüm, Tanrım rüya olsa? Her şey gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerinde yaşlar. İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar. Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın. Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın. Yeniden başlasın, burada kalmasın. Ölüme kadardı, hani yeminime şükür hayattasın.
Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, pur senza di niente ha trovato il coraggio, con orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi sarei liquidato. La vittima sana di un bilancio sbagliato, su un uomo tradisce, tradisce a metà, per cinque minuti e non devi più, se mi lasci non vale. lasci non va. Ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non va. Se mi lasci non va. Va lì, tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne fatti, di colpe ne ho. A quello che conta tra il dire e il fare, saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Dentro pure la valigia il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale.
Kamu spotu. Kesin lan artık şu sakalları, yaz geldi yemin ediyorum, bitleneceğiniz ya. O sıcakta o sakallara yemek artıkları falan bulaşacak. Tamam, kışın koruyordu o sakallar sizin yüzünüzü ama yaz geldi yani. Bişersiniz bişersiniz vallahi, isilik olur o sakalların olduğu yerlerde yüzünüzde hep. Kamu spotu. Sakal ayrıca kadınlar tarafından çok da fazla sevilen bir şey değil. Bakın, Playboy dergisi bir anket şirketiyle bir araştırma gerçekleştirmiş. Tabii bu dergiler sadece erkeklere yönelik hizmet vermiyor, kadınlara yönelik de hizmet veriyor. Ve Alman kadınlarının %76'sının erkeğin kendisinden daha uzun boylu, sadece Alman kadınları değil, bence Türk kadınları da, %67'sinin koyu saçlı ve %54'ünün sinek kaydı tıraşta olmasını istediğini ortaya çıkartmış. Budur ya! İşte budur yani, o neydi be, sakallı sakallı ortalıkta sürekli olarak terörist tipli gezen insanlar. Ay bir de bunun şey modeli var bu sakallıların. Yanlardan saçları kazırtıyorlar, ondan sonra tepede açıklık, ondan sonra bir sakal var. Kulakta da 3 tane falan küpe. Ney efendim? Ay canım, modaya uyan erkek. Gerizekalılar. Çok çirkin bir kere her şeyden önce. Ve hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Birinizi diğerinizden ayıramıyorum ben. Yemin ediyorum yapamıyorum. Bakın bakın böyle. Bu hangisiydi ya? Aa, ya vardı ya, Chuck Norris miydi? Hah! Ay, bir Chuck Norris iticiliği geliyor size. Hiç de sevmem Chuck Norris'i ayrıca. Allah'ım yarabbim yaresurallah. Bir de onun filmleri falan feşmeken böyle ara ara gösterilirdi televizyon izlediğim zamanlar. İçim kıyılırdı yemin ediyorum. Ben bu kadar iç kıyıcı bir adam görmedim. Bazı Hollywood starlarını bütün dünya tanımıyor olsa bile Türk televizyonları ve özellikle TRT sayesinde biz çok yakinen tanıyoruz kendilerini. Halbuki onlar orada 3. sınıf filmlerde falan oynayıp bir miktar yırtmaya falan çalışan insanlar. Fakat işte kiloyla film almak denilen bir şey var ya, var öyle bir şey, var televizyonlarda falan. Yani böyle işte gidiyorlar, hani Kana Mana gidiyorlar ya bu festival zamanında. Ne zannediyorsunuz Kana gittiklerinde, ay Cannes Film Festivali'nde en güzel filmleri izleyeceğiz, kırmızı halıda yürüyeceğiz falan. Yok, değil. Yapımcılarla işte yayıncılar birbirleriyle buluşuyorlar, sonra çuval çuval film anlaşması yapıp geri dönüyorlar ki onlar yayınlayabilsinler diye. Öyle bir durum var işte. Öyleyken böyle. Yani işte kamu spotuna devam edelim. Sakalınızı kesin artık ya. Vallahi bak, sizi düşündüğüm için söylüyorum. Kendi göz zevkim asla umurumda değil. Ama hiç yakışmıyor ya. Yemin ediyorum hiç yakışmıyor. Bir de bunların şey var. Nedir onun adı? Yüzüm tahriş oluyor. Ay ne mızmışsınız arkadaş ya. Ne mızmışsınız yani. Yemin ediyorum çok mızmışsınız yani. Gerçi erkek millet genel itibariyle öyle. Hem mızmız, hem huysuz, hem canı tatlı. Kadınların çekmiş olduğu ağrıları, acıları bir miktar çekseler ölürler lan acılarından. Vallahi ölürler. Zaten hani kalp krizinden ölen erkek sayısı kadından daha fazla derler ya hani. istatistik olarak böyle bir bilgi var. Ve kalp krizinde ölümün anın sebebi kişinin o acıdan dolayı nefes almayı unutması. O kadar şiddetli bir acıymış ki nefes almayı unutuyormuş ve bu yüzden zaten kalp arkasından işte hani ölüm gerçekleşiyor. Artık canı nasıl tattıysa Allah rahmet eylesin. Ay yakında kalp krizinden ölen oldu mu benim? Hayır olmadı. Ama canların ay pardon çok özür dilerim. Hava çok nemli olduğu için güzel astım. Arkadaşımız kendisini hissettiriyor. O yüzden öksürükler bolca oluyor. Ya bu arada hani seçim akşamı öksürük deyince şey geldi aklıma. Devlet Bahçeli ne çok öksürdü arkadaş ya. Allah için birisi de yanında bir bardak su getirmemiş. Olmadı bir şişe su getirip vermemiş adamcağız orada. deyip durdu. Ha sigara da içmiyormuş. Ondan sonra ne oldu? Ay herkes bu arada bir şeyler yapıyor. Ben işin magazin bölümüne bakıyorum artık. Ama yine de şöyle bir gerçeği söyleyeyim. Sakaldan bu noktaya yeniden geldiğimize göre. Çok içim şişti, çok sıkıldım. Öyle böyle değil. Ve hatta o kadar sıkılmış durumdayım ki hiçbir şeye bakmıyorum. Haberlere bakmıyorum, Twitter'a bakmıyorum, Facebook'a bakmıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. Çok içim sıkıldı çünkü benim. Ki diyorum ya ben acayip derecede neyse işte sakal mevzusuna geri dönerim. At bir sakal. Alo sakalı bir kes. Hanımlar sana daha yakışıklı bulacak. Ya bu şey kirli sakalı seven kadınlar neden seviyorlar? Ben bir de onu hakikaten merak ediyorum. Yani bazı kadınlar çünkü ben böyle söylendiğimde olur mu falan diyordu yani. Onun altında yatan sebep de gerçekten çok saf soruyor. Mesela öpüşürken kirli sakallı bir adamın sakalları yüzünüzü yakabilir ya. Valla ki üniversitedeyken bir tane bir arkadaşım vardı. Onun da sevgilisi sürekli kirli sakal bırakırdı. Ondan sonra ve kız ne zaman sevgilisiyle buluştu suratı böyle zımparalanmış gibi. Yani artık adam nasıl öpüyorsa. Bayağı yara içerisinde falan olur. Kıpkırmızı falan olurdu. Yara değildi ama. Yani tahriş olurdu yüzü. O yüzden merak ediyorum yani. Kirli sakalı seven kadınlar neye istinaden merak ediyorlar. Bilmiyor musunuz Yeldan? Vallahi bilmiyorum ya. Ney? Başka bir... O... Ha? Hadi canım yani. Yo artık. Değildir be. Aa değildir. Görsel... Ay deli mi ne? Ay ben şarkıyorlar. Niye düşündüm ben şimdi bunu?
Thank you.
yükleyin ne varsa gönlüme demlensin. Ayrılığın üstüne hasretim eklensin. Beni geçirmeye yalnızlığım gelsin. Ya dönülür ya dönülmez, kimse üzülmesin. Beni geçirmeye yalnızlığım gelsin. Ya dönülür ya dönülmez, kimse üzülmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Ah, gidelim buralardan, unutamıyorum.
Alışamıyorum. Nereye gidersen git, kendine götürüyorsun. Nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun? Ay, o lafı ilk kim dediyse dövmek istiyorum ya. Çok mantıklı bir şey söylüyorum. O kadar mantıklı bir şey söylemiş ki, bir yere gitmek istediğimde, böyle bir şeylerden uzaklaşmak istediğimde, nereye gidersen git kendini götürürsün Yelda Hanım. Gitme. Diğeri. Ama alışamıyorum ben. Bak mesela bu semte de hiç alışamadım. O kadar benimsememişim ki ben bu semti. Dün akşam gelirken düşündüm. Şeyde Taksim'de bir yerde DJ'lik yaptıydım da, bir DJ'm vardı. İnsanları 45'lik çalıp çalıp durdum. Ondan sonra işte dedim ki ya ne kadar benimsememişim. Aha, ben şurada insem kaybolurum. Yemin ediyorum kaybolurum yani. O kadar benimsemedim ben bu semti. Halbuki sen ne büyük bir gaz verdiydim kendime ya. Ben sana alışacağım. Nerelere alışmadım. Verere verere. Oo, kalıplarınız varmış Yelda Hanım. Demek isteyince isteseniz de alışamıyormuşsunuz. Vallahi alışamadım ya. Allah'tan şey, böyle hani dolmuşla gelirken son durakta iniyorsun. Ha tamam, buradan sonrasını biliyorum. Ki benim şey iyi çalışır. Yön bulma duyum iyi çalışır yani. Vallahi. Hatta bu konuda mesela Ankara'da bir tane arkadaşım vardı. Kız doğma büyüme Ankaralı ve asla yolunu bulamaz. Sürekli olarak kaybolurdu. Ben sürekli şaşırırdım. Ya nasıl başarıyorsun kaybolmayı arkadaş? Bunca zamandır burada yaşıyorsun da. Rahmetli Bağa da öyleydi mesela. Valla. Ne zaman Bilge'ye, yani ben Ankara'ya gittiğimde Bilge'ye gidiyoruz. Ondan sonra işte o bırakacak. Buradan mı dönüyorduk, buradan mı dönüyorduk? Dedim ki Bağa, ben yokken gelmiyor musun bu kıza? Evet. Ama gene mi? Dondik. Ay. Özlüyorum lan seni. Hem de öyle böyle özlemiyorum yani. Tabii ki unutmanın mümkünatı yok. Bir kere her şeyden önce bu sığır sürüsü arkadaşımsılar yüzünden hiç mümkünatı yok. Böyle güzel bir insan. Neyse ya. Hatırlatmayalım ya Danım. Kendimizi üzmeyelim. Nasıl hatırlatmayalım ya? Her dakika zaten aklımda. Tam bir şey oluyor. Telefonu elime alıyorum. Bir şey sor. Ha, gene yok. Zaten geçenlerde bir bu akıllı asistan mevzusu yüzünden Skype'dan bir konuşma gerçekleştirmem gerekti. O şeyi yapan şirketle. Ondan sonra işte Skype'dan görüşmek istediler. Çünkü dünyanın dört bir tarafına yayılmış durumdalar onlar. Peki. Tabii birçok yerden hani şeyi sildiğim için, gördüğümde üzülüyorum diye Skype'da olduğunu unuttum ben. Unuttum. Sonra böyle açtık. Oo, kadın oradan anlatıyor bana hukuksal bilmem ne. Vırı vırı vırı vırı vırı. Ben kişilerin arasında onun adını görüyorum. Ha tamam peki. Ha bir dakika, anlamadım. Akıl gitmiş çünkü benim orada. Neyse işte ya, yön bulma mevzusuna geri dönelim. Valla benim yön bulma duygum burada tamamen kayıp. Yok, çalışmıyor. Benim navigasyon bozuk. Valla bozuk ya. Şu semtte bozuldu. Halbuki burada oturmasaydım mesela ve burada oturan bir arkadaşıma geliyor olsaydım. Senede bir kere ya da 5 yılda bir kere bile geliyor olsaydım kesin elimle koymuş gibi bulurdum. O kadar iyiydi ama bu semte ben alışmadığım için öğrenmeyi de reddediyorum, bilmeyi de reddediyorum, her şeyi reddediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Buradan mı gidecektik, buradan mı gidecektik ya? Ha, o zaman şuradan gidelim diyerek. Neyse, Allah'tan kaybolmam ama pazarda kaybolmayı başardım mesela cumartesi günü. Pazarlar dünyanın en klostrofobik yerleri. Hiç sevmiyorum pazarları. Seven insanlar vardır, onları anlıyorum ve saygı duyuyorum kendilerine. Hatta orada mesela özellikle baştan sona teker teker her şeye bakıp sonra arkasına burada pahalıymış, burada şöyleymiş, burada böyleymiş falan diyerek geri dönüp alışverişini gerçekleştiren nice insan var. Onların herhalde hayatlarındaki renk bu. Ablam onlardan bir tanesi. O da çok sever pazara gidip alışveriş yapmayı. Mesela pazardan kıyafet alabilen insanlara da hayranım. Sahiden. Böyle saçma sapan bir tezgaha gidip ondan sonra hiçbir şey bulamayacağını düşündüğün yerde 7896 tane güzel alternatifle falan çıkabilen insanlar var. Böyle kala kalıyorum onu. Nasıl yapıyorsunuz siz onu? Nasıl oluyor o? Ben darılıyorum çünkü ondan galiba. Pazardan alışveriş yapamıyorum, ne yapayım? Aman ben yapmıyorum diye de ölmezler mi pazarcılar? O zaman şarkı ulaştıralım gene. İyi ki çok konuşmayacağım dediniz Yelda Hanım. Gene çeninizin bağı çekilsin isimli çalışmayla devam ediyorsunuz. Ay tamam, ben sustum. S'il fallait tout donner de ma modeste gloire pour éviter les larmes et le feu et le sang et pouvoir écrire quelques années d'histoire je donnerais tout sans hésiter un instant. S'il fallait rester rien une vie tout entière à jamais abdiquer toutes mes ambitions. Moi je resterai rien jusqu'à mon cimetière si la vie revenait à tous mes compagnons. Mais bien sûr, on se perd dans le grand tourbillon des folies, des erreurs, des crimes et des passions. On s'est perdu bien sûr. Où était la raison? Et le regret demeure au-delà des chansons. Mais pouvoir tout donner de ma modeste vie pour proscrire à jamais et le feu et le sang et pouvoir effacer ces années de folie. Oui, je donnerai tout, oui, tout à cet instant. Rester rien, une vie tout entière, à jamais abdiquer toutes mes ambitions. Moi je resterai rien, jusqu'à mon cimetière, si la vie revenait à tous mes compagnons. Mais bien sûr, je le sais, on n'y peut rien changer. Le vin est étiré. Il a fallu le boire sur la route aujourd'hui. Il faut se retrouver pour y croire à nouveau. Et puis toujours y croire.
Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan. Bazen o kalbime akan bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan bir sesli bakış bazen o kalbime akan.
gelecek teknolojiye bakayım ben ya. İnsanlık için bir şeyler yapıyorlar mı diye merak ediyorum sürekli olarak. Her dakika cep telefonu falan yapacak hali yok ya. Teknoloji firmalarının çok güzel şeyler de olabiliyor. Bratislava merkezi Nice Architects isimli bir teknoloji şirketi kendi kendine yetebilen bir ev tasarlamış. Biraz tek kişilik bir şeye benziyor bu. Hem güneş panelleri var hem de aynı zamanda rüzgar türbini var. Ve bu sayede kendi elektriğini üretiyor ki bir ev için enerji en önemli olan şeylerden bir tanesi. Ve 28 Mayıs'ta Allah ben kaçırmışım bunu. Vallahi tek kişilik böyle kutu gibi minnacık ama her bir şeyi var. Yani yatağından mutfağına filan her bir şeyi var. Ve özellikle hani... Birçok bölgede hani şey nedir çatışmalar yüzünden evsiz kalan, enerjisiz kalan bir sürü insan, milyonlarca insan var. Vallahi ya bazen işte onları düşününce biz ne saçma sapan şeyleri dert ediniyoruz şu hayatta kendimize diye düşünmeden edemiyorum. Ve bu evler farklı iklim koşullarına dayanıklı olabilen böyle yumurta gibi, bildiğin yumurta gibi evinin çatısına koy, ondan sonra kal onun içinde, oh mis gibi. Vallahi hiçbir şeye zarar vermiyor. Kendi enerjisini de kendisi üretiyor. Ay çok güzel. Ama 2016'nın ilk yarısında teslimat gerçekleştirecekmiş. Tabii buna bakarken insanın ilk aklına gelen şey güvenlik mevzusu da olmuyor değil açıkça söylemek gerekirse. Sahip oldukça insan güvenlik konusundan da şüphe ediyor ya. Vallahi. Mesela hani benim bisikletim var ve her yerde bisikletimi gönül rahatlığı içerisinde bırakamıyorum. Yani mesela eve geliyorum. Evimin sokağında. Ondan sonra bakkaldan bir şey alacağım. Ondan sonra bisikleti yukarıya çıkartacağım değil mi? O 5 dakikalık arayış içerisinde ölüyorum ölüyorum diriliyorum. Biri acaba çalar mı? Biri acaba götürür mü falan diye ki olabilir. Bağlamıyorum da ulan evin oradayım yani neticede falan diye ama. Fakat mesela yeni köye gittiğimde hiç öyle bir şey duymuyorum. Kuşku, kaygı yaşamıyorum. Neden bilmiyorum. Orada garip bir şekilde bir güven duyuyorum oraya karşı. Ortaköy'de de mesela... Pek fazla güvenmiyordum. Hatta bağlı olan bisikletimin çalınmış olma ihtimali yüzünden ölüp ölüp dirilmiştim. Ben geçen sene tatile gitmeden önce işte onlara bulunduğum yani satın aldığım yere bakım için bırakmıştım. Ondan sonra onlar da işte ben döndüğümde alacağımı söyledim. Fakat yer olmadığı için o akşam almamı beklediler. Fakat ben gidemedim. Dedim ki yani siz şey yapın nasılsa kilidin anahtarı bende bir yere bağlayın. Ben giderim ama o gün de gidemedim. Ertesi gün var ya öldüm dirildiydim. Ya yerinden gittiyse ya bulamazsam ben onu. Ya şöyle olduysa diye. Gayet de buldum. Yerinde de buldum. Hiçbir şey. Ay ne sevinmiştim ben o zaman. Bak maddeye ne kadar tutkundum değil mi? Kaybolduğuna dair ne kadar üzülmüş. Halbuki ne olacak? Kaybolduysa kayboldu işte. Hep topu bir bisiklet. Sonra paran olduğunda yerine koyabileceğim bir şey ama nasıl tutkuyla bağlıysam ben. Mesela değiştirmeyi düşünüyorum. Neyse ya bu Bratislava merkezli şirketin yaptığı gerçekten çok güzel. Ve valla param olursa ve param yeterse ben böyle bir şeyin sahibi olmak isterim. Kutu gibi istediğin yere götür. Bir tane kamyonetin arkasına koy. Seninle birlikte dünyanın her yerine gitsin. Kendi enerjisini üretiyor. Ondan sonra bir şey. Karavan gibi bir şey. Aa bundan çok güzel karavan olur. Vallahi da olur billahi de olur. Bunu tamam ev olarak yaptılarsa karavan olarak da yapsalardı keşke. Ne kadar da güzel olurdu. Bak onu da düşünmüşlerdir Yelda Hanım. Sadece sizin aklınıza gelmemiştir değil mi? Evet yani netice itibariyle adamlar bunu yaptılarsa onu da yapmışlardır. Çok güzel bir ev ama vallahi sahip olmak isteyeceğim şeylerden bir tanesi. Oh Yelda Hanım. Giderek sahip olmak konusunda çıtanızı yükseltmeye başlıyorum. Tamam ben şarkıyı ulaştırıyorum buyurun dinleyin.
Bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz. Ben bir erkek meleğim bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Olamaz hayır hayır
annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana olacağım gelini.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış. Evin yolunu tutup annesine yalvarmış. Koş git al kızı bana, delireceğim bana. Yoksa oğlum ölecek siyah gözler uğruna.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
Anne atlamış gitmiş içi titreyerekler. Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekler. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. Bekledim de gelmedin, yaya kaldın bu işten.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
Que je dois te rencontrer,
c'est écrit dans le ciel.
Et que je dois t'adorer,
c'est écrit dans le ciel.
Que je vivrai que pour toi,
c'est écrit dans le ciel.
Et que tu peux croire en moi,
c'est écrit dans le ciel.
Je t'offrirai des bijoux,
c'est écrit dans le ciel.
Je les prendrai n'importe où,
c'est écrit dans le ciel.
Tu auras la télévision,
c'est écrit dans le ciel.
Et le manteau de vision,
c'est écrit dans le ciel.
Cent ans,
c'est écrit dans le ciel.
Nous aurons beaucoup d'enfants,
c'est écrit dans le ciel.
Quatre filles et trois garçons,
c'est écrit dans le ciel.
C'est la fin de la chanson,
c'est écrit dans le ciel.
Si cette chanson vous va,
c'est écrit dans le ciel.
Chantez-la tous avec moi,
c'est écrit dans le ciel.
Dites-la pianissimo,
c'est écrit dans le ciel.
Et maintenant fortissimo,
c'est écrit dans le ciel.
C'est écrit dans le ciel.
O kadar alıştık ki didişmeye, o kadar alıştık ki sürekli olarak olumsuz senaryoları görmeye ve aynı zamanda bir şeylerin ters gideceğini beklemeye o kadar fazla alışmışız ki günlerdir böyle kendimizi kaybetmiş durumdayız. Lan hayatın anlamını yitirdik mi acaba biz? Bak ondan didişiyorduk, bundan didişiyorduk. Şimdi yok ortada. Kendimizle didişmeye başlayacağız yakında. Vallahi sosyal medya ciddi bir hastalık. Çok ciddi söylüyorum. Bir taraftan kendimizi beğendirme kaygımız evet var. Her zaman var. Yani bu sokağa çıktığında olduğu gibi bir şey. Orada kurduğun cümleler, kullandığın kelimeler birileri tarafından sürekli olarak takip ediliyor ve hatta sizin üzerinize yapışıp kalıyor. Sizin haricinizde birileri mesela o kelimeyi kullandığında dönüp şey denilebiliyor. Sen onun gibi konuşuyorsun denilebiliyor. Ben bununla da karşılaştım. Halbuki benim hiçbir şekilde, ben deform etmeyi severim kelimeleri. Yıllardır hani çocukluğumdan beri. Mesela Melek anneme ben hiçbir zaman Melek anne demedim ben. Yıllarca ona Mal anne dedim. Seviyorum çünkü deforme etmeyi, doğru konuşmayı sevdiğim kadar kendi deformasyonumu uydurmayı da seviyorum. Ama Ayrıca hoşuma giden deforme edilmiş kelimeler var. İşte onları da kullandığım zaman mesela bir süre sonra bir bakıyorum sanki ben söylemişim gibi algılanıp insanlar birbirlerini uyarabiliyorlar. Yok diyorum, yok yok yok, yanlış anlaşılmasın, öyle bir durum yok yani. Benim böyle bir şeyi uydurmuş olmamın mümkünatı yok. Yani herkes kullanıyor çünkü hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Bu sadece yazarken değil, aynı zamanda konuşurken de gerçekleşiyor. Bu yüzden mesela ben radyoda dinlemem kolay kolay. Açıp herhangi bir radyo istasyonunda bir programcıyı dinlememeyi tercih ederim. Çünkü onun tarzını istemeden de kendi üzerime yapıştıracağımı düşünürüm.
Tabii herkes sizin kadar düşünmüyor değil mi Yelda Hanım?
Evet. O da onun tercihi. Ne diyeyim ki yani ben şimdi?
Taklitler aslında niye eşittir falan.
Aman yok öyle bir şey ya. Bazen öyle güzel taklitler var ki aslında daha güzel. Ayrıca ortak bilinç diye bir şey var. Yani sahiden var. Bugün senin aklına gelen bir şey, bundan eğer sen bunu hayata geçirmezsen bir gün ya da bir ay sonra bir başkasının aklına gelip o uygulamaya geçirebilir. Ki hali hazırda zaten kullanmış olduğunuz bütün her şeyde hemen hemen bu tarz şeyler var. İşte bu müzik aletinden tut da teknolojiye varana kadar bir ortak bilinç var. Aynı şey işte ateşin bulunmasına kadar gidebilirsiniz. Valla yani ateşi bulan ilk insan mı ortaya çıkartmamızın mümkünatı yok ve üstlük. Kocaman bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tamam, kıtalar birleşikti ama hepsi mi bir arada yaşıyordu arkadaş, koloni halinde hımıl hımıl hımıl diye? Yani her biri ayrı şeylerde yaşıyorlardı, coğrafyalarda yaşıyorlardı. Ya bu arada ırkların oluşması da çok enteresan değil mi? İklimle alakalı. Ha, şey deniliyor. Özellikle küresel ısınma ile ilgili olarak. Şimdi kızıl renk, yani kızıllık, bir genetik mutasyon aslına bakacak olursanız. Özellikle güneşin çok fazla kendisini göstermemiş olduğu iklimlerde ve coğrafyalarda sıkça rastlanan bir renk. Yani saç rengi ve aynı zamanda beyaz ten. Tamamen güneşten faydalanmak, yani güneşin etkilerinden faydalanmak üzere geçirilmiş olan bir evrim. Genetik mutasyon. Ve küresel ısınma sebebiyle hiç güneş görmeyen yerler bile artık çok yoğun bir şekilde güneş görürken, ki hani en sık söylenen tavrıyla söyleyelim, işte Londra gibi uyandık güne, kapalı bir havayı kastetmek için tasarlanmış olan bir cümleydi. Artık orada da gayet güneşli güzel günler yaşıyor insanlar ve üstelik bu güneşli günlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bir taraftan güzel ama bir taraftan baktığında küresel ısınmanın etkileri açısından düşünüldüğünde korkutucu. Ha işte uzmanlar da diyorlar ki bu genetik mutasyona uğramış olan kızıllar küresel ısınma sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ya biz bunları Grönland'a göndereceğiz, orada da güneş görüyor. Nereye göndereceğiz? Yağmur ormanlarına. Olmaz, orada da güneş çıkıyor. Hiç güneş görmeyen yerlere göndermek lazım. Yalnız çok acayip ya. Mesela bazı ülkelerde, özellikle kuzeye doğru gidildiğinde, İzlanda falan gibi ülkelerde, güneşin tepede olduğu, yani gün ışığının görüldüğü saatler çok uzun. Akşam saat 10-11'lere kadar, hani bize göre gerçekten gecenin bir vakti 12'lere kadar falan hava aydınlık. Sonra bir anda zuk diye karanlık oluyor. Ne fena ya. Ve en çok mesela bu tarz ülkelerde depresif eğilimler çok fazla oluyormuş. Karanlığa da ihtiyacımız var yani. Ne kadar uzun süre karanlık görüyorsak o kadar mutlu mu oluyoruz acaba? Ben mesela geceleri seviyorum ama uyumak için sevmiyorum. Ben geceleri uyuyamıyorum. Hani uzmanlar diyorlar ya şey diye, işte gece 12'de uyursanız melatonin hormonunu şöyle salgılarsınız, bu olur da şu olur da. Lan yemin ediyorum benim beynimin içerisinde, bilincimin altına işlediğiniz için oldu bütün bunların hepsi. Ben 12'de uyumayı sevmiyorum ki. Yani bazen benim saat 9 ile 12 arası uyku aram. Bazen sabah 6 ile 10 uyku aram. Yani sana ne be? Bunlar ama işte standartizasyondan kaynaklanıyor tabii. Çünkü ne? Sen esasında bir varlık değilsin. Sen sadece sistemin içerisinde işe yaraması gereken bir mekanizmasın. Ve bu yüzden de senin uzun süreli olarak sağlıklı olman gerekiyor. Ne kadar uzun süre sağlıklı olursan o sistemin işleyişi o kadar uzun süre dayanır. Neyse merak etmeyin, yavaş yavaş zaten bize hiç ihtiyaç kalmayacak. Mesela Japonya'da artık birçok yerde robotlar iş görür hale gelmeye başladılar. Bayağı bildiğin hani mağazalarda falan hizmet veriyorlar. Çin'de de aynı şekilde. İnsanlar yavaş yavaş ekarte ediliyor. Kimin robotu varsa o kazanacakmış gibi görünüyor. Sonra da arkasından zaten Terminator gelsin, dünyayı ele geçirsin. Aman zaten biz sıçtık batırdık, aha da şarkıyı ulaştırayım. Vallahi ya, meteor falan düşmesin ama Terminator kesin gerçek olacak. Olsun ya, sıkıldım artık ben. Doydum canlarıma gari. Belki onlar daha iyi bir şeyler yaparlar. Bilmiyorum ki. Denize girelim, tatile gidip denize girip ne yapalım? Hayaller, hayaller kuralım. Ay, sakız olacağız önümüzdeki hafta Ayçalar'la birlikte. Mükemmel. Tabii evet, bazı kaygılarım yok değil kendim. Aman kilo milo mevzusunu hiç boş vermiş durumdayım. Hele dün cinlerim tepeme çıktı ama böyle keyif içerisinde çıktım bisikletten. Oh, mis gibi pedal basıyorum filan. O taksiciyi de es geç. Ondan sonra bir Ufuk'la karşılaştık. Hani bu kapıyı açıp da benim düşmeme sebebiyet veren sonra kanka oldu Ufuk'la. Böyle hemen bu göbek ne bilmem ne hiç yakın. Sana ne ya, sana ne? Sana ne? Ben sana göz mü kırpıyorum? Seni, beni kendime beğen, beni sana beğendirmeye mi çalışıyorum? Hayır. Allah Allah. Aa, benim kilomda millete dart oldu ya. Kilo verirsin dart olur, kilo alırsın dart olur. Bu ne arkadaş ya?
Hiç mi kendinize ait bir şeyiniz yok bu hayatta? Mütemadiyen eleştirme modu içerisindesiniz. Ben de böyle keyif içerisinde uğradım. Ne haber Ufuk? Bilmem ne. Birer kahve içeriz. Ondan sonra ben yoluma devam ederim. Ki genellikle öyle yapıyordum. Böyle deyince dedim gidiyorum ben ya. Aa, çekemem seni şu anda. Moralini bozdum. Moralimi bozmadın. Sinirimi bozdun. Benim gördüğüm şeyin bana söyleniyor olması kadar saçma hiçbir şey yok. Yok yani. Ben görüyorum. Tartılmama bile gerek yok. Giyiyorum, görüyorum. Aynaya bakıyorum yani netice itibariyle. O yüzden tek kaygım şu. Şimdi ben yüzme bilmiyorum ya. Sadece paletle ve sırt üstü yüzebiliyorum ya. İşte ondan bir kaygı duyuyorum. Onun haricinde de başka da bir kaygım yok. O denize ilk adımı atana kadar. Ondan sonra bütün o sıkıntılar, streş, hormonları bilmem neler hepsi birden gidecek. Ah, mis gibi olacak. Dur bakalım ne olacak. Hakikaten gidelim ya. Biraz benim bu şehirden uzak durmam lazım. Bakarsın belki döndükten sonra giderim bile buralardan. Vallahi o kadar sıkılmış durumdayım ben İstanbul'dan. Ya da bu semtten mi kaynaklanıyor? Yok, diğer semtlerde de aynı şeyleri hissediyordum. Yaz. Yazdan kaynaklanıyor. Böyle bir durum var. Şimdi günlük hayatın içerisindeki koşuşturmacadan sonra bulunduğun yerden uzaklaştığında bir anda sanki bütün dünyayı kurtaracakmış gibi bir güce sahipmişsin gibi hissediyorsun. Her şeyi yapabileceğini zannediyorsun. Döndüğünde böyle şu enerjiyle dönüyorsun. Yapacağım ben. Halledeceğim ben diyerek. Benim diktatörlüğüm olsaydı ben insanlara her ay bir hafta tatili zorunlu hale getirdim. Üstüne üstlük yaşadığı şehirde ve yaşadığı şeyde değil. Yani o alışkanlıklarla değil. Çık git. Siktir. Başka bir yerde. Zoraki. Bu ne be? Sürgün hayatı mı geldim? Hayır değil. Uzaklaşsın azıcık. Kafayı bir toparlasın. Zorla. Topluyor. Ayda bir kez. Ha, bunu da not alayım bak ben. Diktatörlüğüm için olan şeylerden. Ayda bir kez bir hafta zorla tatile gönderiyorum ve üstüne üstlük evinde falan da durmayacak. Şehir dışına çıkacak. Bulunduğu yerden uzaklaşacak. O her dakika, her gün, her saniye karşılaştığı insanların hiçbirisini görmeyecek. Binaları, bilmem neleri, hiçbir şeyi görmeyecek. Gidecek buradan. Artık neresiyse oradan gidecek başka bir yere. Bir hafta orada kalacak. 3 gün bile yeter diyenler olabilir aranızda. Ne çabuk alışmışsınız köleliğe ya. Ne 3 günü ya. Ben bir hafta bile yetmiyor bana. Ben böyle kusana kadar falan tatil yapmak istiyorum. Mesela şimdi hani böyle iş için insanlarla görüşmek istiyor. Bir tarafım şeydi. Ya bok yemeyen daha yaz bir bitsin. Ondan sonra ne yapacağız? Yap diyor. Sonra öbür tarafım diyorsun da. Bunun kirası var, faturası var. Gelir gideri var bilmem ne. Ha o da vardı değil mi? O zaman Ağustos'ta falan mı yapsam acaba? Ha Ağustos'a kadar ne yapacağınız? Hay ağzına tüküreyim seni. Bak gene ben Likyalılara kızdım. Koduğumun gerzekleri. Bir de aynı zamanda koduğumun sistemi, koduğumun her şeyinin paranın üzerine dönüyor olması, materyalin üzerine dönüyor olması. Bir Budist tapınağına bile gitmeye kalksam para harcamak zorundasın ya. Hani ben gidiyorum eyvallah dediğinde bedavaya gidemiyorsun hiçbir yere. Ay Allah Allah. Daş mı yiyeceğiz yani netice itibariyle gidene kadar yolda? Onun için bile ihtiyaç var. Höf. Ay bir şey de mi acaba bugün ben niye böyleyim ki? Şarkıyı mı ulaştırsam acaba?
Zefir radyoları var ya biriken duvarlarda sesini çora gömleğine uyu dedim uyudum devam et dedim Muhammed yolda güneş yükseliyordu güneye giderken yolda güneş yükseliyordu güneye giderken sararmış bütün tarlası ileride beyaz yaşma kadınlar çalışıyorlar yüce dağlar ileride mor en yükseği en yüce gördü yolda güneş yükseliyordu güneye giderken yolda
uzakta beyazdan minaresi, kırmızı damlı evleriyle köyümüzdür varmasak da. Yanımda oturan bendeki oradan bana biraz yandan baksa da yolda güneş yükseliyordu.
Yelda Hanım'ın artık buralardan gitme vakti geldi. Yeter yani valla. Bugün hiç anlatmak istemiyordum zaten. Sıkıldım da anlatmaktan. Çok sıkıldım kendimden, verdiğim sözlerden, tutamadığım sözlerden çok sıkıldım. Galiba birazcık babamdan da etkilenmiş olabilirim ben ya. Bugünlerki ruh halim ondan kaynaklanıyor. Yani herkeste bir beklenti var benim üzerime ilişkin.
Ne oldu? Bir şey oldu mu? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Tamam, bırak gel.
Nereye geliyorum ya? Ay nereye geliyorum gerçekten yani? Şimdi memlekete gidiyorum peki. Ne yapacağım ben orada? Burada ne yapıyorsunuz yerden? En azından burnumu dikine dikine gidiyorum. Kapımı istediğimi açıyorum, istediğimi açmıyorum. Çok kez kimseyi daha açmıyorum zaten. Oraya gidince ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım gibi bir de aynı zamanda herkese sevimli kız geldi diye güleceğim böyle. Öyle mi? Çok güzel. Çok şahane. Evet. Üçüncü günde kesin büyük bir kavga çıkacak. Çıkar. Yani onu da biliyorum. Dedim zaten babam, delirdim ya dedim. Sürekli kavga etmemiz için mi çağırıyorsun sen dedim. Olsun diyor. Manyak ya. Harbiden. Tamam yani. Özlüyor olabilirler. Ama olmuyor işte yani bir arada. Hele benim gibi özgür vili bilir insan için bayağı da zorlayıcı oluyor. Hem özgür vili hem de aynı zamanda şey. Ne denir onun, kimseyi kırıp dökmemeye falan çalışan bir taraftan da. Ay, misal bugün benim dolgu yaptırmam gerekiyordu. Ama dün akşam işte o çalmaya gidince Cıklıt'tan çıkan dercaylık mevzusu olduktan sonra. Ay onlar da çok enteresandılar. Çok güzel, naif bir grup. Ve fakat ya yemin ediyorum kimse eğlenmeyi bilmiyor bu ülkede ya. Ben birçok yere gittim yani hani o şey ne denir onun adına. En ucuz bardan ondan sonra acaba en ciks mekana kadar her yere gittim abi. Kimse eğlenmeyi bilmiyor. Bilmiyorsunuz lan. Hakikaten bilmiyorsunuz yani. Pasa böyle. Hele bu neydi onun adına? Ne deniyordu? Dur bir dakika. Ha hipster. Hipsterler. Allah'ın gerzekalıları. Öyle demeyin Yelda Hanım. Onlar da insan. Ya yürüyet kompleksinin önde gideni onlar ya. Sürekli olarak şey kendilerini insanlara başka türlü göstermek için. Üç gün sonra analarının evine gitseler. Ondan sonra bacıma bir güzel... şeye çorbaya kaşık sallayacaklar hep birlikte. Hadi diyelim anaları babaları şerli. Muhakkak köklerinin dayandığı bir yer vardı. Ay gerçekten doğumu büyüme İstanbullu olanlar için sahiden en sinir bozucu olan sorulardan bir tanesi bu. Durup işte hani insanlar şey diyor. Nerelisin? İstanbulluyum. Aslen nerelisin? İstanbulluyum. Yani aslen nereden geldiniz? Mümkün değil. Sizin İstanbullu olmanızın mümkünatı yok. Ama İstanbulluyum. 7 kuşaktır buradayız. İşte bak 7 kuşaktır buradaymışsınız. 8. kuşağa gitsek başka bir yerden gelmiştir. Ben mi? Nereliyim? Doğma büyüme Amasyalıyım. Amasya Gümüşhacık köylüyüm. Kaç? 97'den beri İstanbul'dayım. Ama sorsan İstanbullusun diye. Ya değilim. Amasyalı mısın diye sorsan. Annem babam orada evet. Valla hani onlar gitseler tekrar gitmek ihtiyacı hisseder miyim ben oraya diye düşünüyorum bazen. Niye? Hiç özlemiyorum. Çünkü şehirleri şehir yapan insanlar. Onlarla olan ilişkileriniz, bağlarınız. Bazıları mesela Ankara'yı hiç sevmez. Ben severim çünkü orada çok sevdiğim dostlarım var. İzmir'e biraz daha serinim o konuda. Ama yine de severim. Hani bilirim ki kapısını çalabileceğim insanlar var rahat bir şekilde. İstanbul, ne bileyim ya. Sahiden bilemiyorum İstanbul konusunu. İnatla güvenmeye devam ediyorum. Alıştım mı ne yaptıysam. Bazı alışkanlıklardan kurtulmanın vakti geldiyse demek. Son günlerde sık sık bunu sorgulayıp duruyorum. Duba Kali ne olacak? Onu da önümüzdeki zamanda ve süreçte göreceğiz, öğreneceğiz. Gittim buradan. Şimdilik hoşçakalın. Cuma görüşeceğiz. Baş baş. Biliyorum çok duygusuz ve ruhsuzum. Ama işte bazen öyle. Öyle işte.